Ayrım 3.
İkinci bölüm. En keskin bıçak olmak. Birinci kısım. Nedi? İnsanların benim hakkımda "Ah, Nedi, Nolan mı? Pek de keskin zekalı sayılmaz." dediklerini duydum. Ama ben zaten keskin zekalı olmayı hiç istemedim ki. Yıllar önce mutfakta keskin bir bıçağımız vardı ve herkes ondan korkuyla söz ederdi. Annem, "Çocuklar bir yerlerini kesmeden şu keskin bıçağı bir rafa koyar mısın?" Babam da, "Keskin bıçağın keskin tarafını duvara dönük, sapını da içerle koy ki kimse yaralanmasın," derdi. Korkunç bir kazanın olacağı ve mutfağın kana bulanacağı korkusuyla yaşıyorlardı. Keskin bıçak için üzülüyordum doğrusu. Bu onun suçu değildi. İnsanları korkutmak niyetinde değildi. Bu onun yaratılış biçimiydi. Ama insanlara düşüncelerimden söz etmedim. Çünkü o zaman benim yufka yürekli olduğumu söyleyeceklerdi. Bana yufka yürekli Nedi derlerdi. Çünkü kapana kısılmış bir farenin ciyaklamasına dayanamazdım. Avcıların önünden kaçarken evimizin yakınından geçen tilkinin gözlerine bakıp onu Witethorn ormanına doğru kovaladığımda ağlamıştım. Evet, sanırım diğerleri bunun yufka yüreklilik olduğunu düşünmüştü. Ama bana kalırsa mutluluk ve huzur içinde yaşlanabileceği bir tarla yerine bir bulaşıkhanede doğmak o farenin kendi seçimi değildi. Ve o şahane kızıl tilki kesinlikle çılgınca peşinde koşan o tazıları, atları ve kırmızılar içindeki adamları kızdıracak bir şey yapmamıştı. Ama ben bir şeyleri anlaşılır ve hızlı bir şekilde ifade edemediğimden genellikle buna kalkışmam bile. Zaten kimse de yufka yürekli Nedi'den fazla bir şey beklemediği için yaşar giderim. Büyüdüğüm zaman her şeyin farklı olacağını sanırdım. Yetişkinler böyle saçma şeylere kafayı takmıyor, üzülmüyordu. Ben de öyle olacağına emindim. Ama sanırım bu uzun sürecekti. 17 yaşındayken erkek kardeşim Kit, onun arkadaşları ve ben Rosemore'dan bir minibüse doluşup, ah, göllerden kilometrelerce ötede bir yere dansa gitmiştik ve orada o kızla karşılaşmıştım. Diğerlerinden çok farklı görünüyordu. Diğer kızlar askılı elbiseler giymişti. Onun üzerinde ise polo yakalı bir kazak ve bir etek vardı. Gözlüklüydü, saçları kıvırcıktı ve kimse onu dansa kaldırmıyordu. Onu dansa kaldırdım, parça bittiğinde omuz silkti ve "Neyse, bu gece hiç olmazsa bir kez olsun dans etmiş oldum," dedi. Sonra onu bir daha, bir daha, bir daha dansa kaldırdım ve sonunda ona "Bu gece 14 kez dans etmiş oldun Nora," dedim. Bana "Sanırım artık eve gitmek istersin," dedi. "Eve gitmek mi?" dedim. "Her dans için bir kez," dedi. Boğuk, boyun eğmiş bir sesle 14 kez dansa davet edilmesinin karşılığını böyle ödeyecekti. Ona göllerin öte tarafından, Rosemore civarından geldiğimizi ve hep beraber bir minibüsle geri döneceğimizi söyledim. Rahatlamış mıydı? Hayal kırıklığına mı uğramıştı? Tam anlayamamıştım. Arkadaşlar minibüste benimle dalga geçiyorlardı. Yol boyunca "Nedi'ye aşık oldu" diye şarkı söylediler. 4 ay sonra Nora ve babası bize gelip Nora'nın taşıdığı bebeğin babası olduğumu söylediğinde şarkı sesleri kesilmişti. Bundan fazla sarsılamazdım. Nora yüzüme bakmıyor, yere bakıyordu. Bir tek tepesini görüyordum, permalı kıvırcık başını. Onun için derin bir acıma duydum. Kit ve diğer erkek kardeşlerim Nora ve babasını azarladıklarında onlara daha da çok acıdım. Nedi'nin onunla 10 saniyeden fazla vakit geçirmiş olması mümkün değil diyorlardı. Bunu ispatlayacak yüzlerce şahit vardı. Peder Cassidy'yi şahit olarak eve çağıracaklardı. kıpkırmızı suratlarla Nora'nın babasına karşı çıktılar ve beni minibüse binmeye zorladıkları sırada kıza bir veda öpücüğü bile vermediğime yemin ettiler. Bu duydukları en büyük yalandı. Ben hayatımda hiç kimseyle sevişmedim dedim Nora'nın babasına. Ama eğer bunu yapsaydım ve kız da hamile kalsaydı, emin olun sorumluluklarımı yerine getirir, kızınızla evlenirdim. Ama bakın, olaylar böyle gelişmedi ve her nedense herkes bana inandı. Herkes ve konu kapandı. Zavallı Nora kızarmış, gözyaşlarının yol yol olduğu yüzünü bana çevirdi ve kalın gözlük camlarının arkasından bana baktı. "Üzgünüm, Nedi," dedi. Ona ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Birisi bir zaman bunun büyük babasının suçu olduğunu ama aileyi o geçindirdiği için kimsenin bir şey yapamadığını söyledi. Çocuğunu doğurup doğurmadığını, büyütüp büyütmediğini bilmiyorum. Ailesi Rosemore'dan o kadar uzakta oturuyordu ki soracak kimse yoktu. Ailem de sormam için beni yüreklendirmedi. Bu konuda çok kırıcı davrandılar. "Cüretkâr bir yalan," dedi annem. "Başka birinin piçini Nedimizin üstüne yıkmaya çalışıyor," diye büyükannem söylendi. "Bizim yufka yürekli Nedi bile bu keçiden hoşlanmış olamaz," dedi babam. Benim ise gece hiç olmazsa bir dansa kalktığını gururla söyleyen ve 14 dansa kalkmış olma lüksünün karşılığını bana kendisini teklif ederek ödemeye çalışan zavallı genç kadını düşününce boğazıma bir yumru oturuyordu. Bu çok üzücüydü. Bundan kısa bir süre sonra Rosemore'dan ayrıldım ve abim Kit'le beraber inşaatlarda çalışmak üzere İngiltere'ye, Londra'ya gittim. Bir dükkanın üzerinde bir ev tutmuş, 3 kişi kalıyorlardı. Ben de 4. oldum. Temiz, tertipli falan değildi ama metroya yakındı ve Londra'da önemli olan buydu. Önceleri yalnızca çay yapıyor ve sahadakilere bir şeyler taşıyordum. Kupaları öylesine kırık döküktü ki ilk haftalığımı aldığım gün çarşıya gidip bir düzine yepyeni kupa aldım. Kupaları nasıl doğru dürüst yıkadığımı, süt için sütlük ve şeker için şekerlik aldığımı gördükleri zaman biraz şaşırdılar. "Nedi gerçek bir beyefendi," dediler hakkımda. İnsanların benden övgüyle bahsedip etmediklerine pek emin olamıyorum. Sanırım pek etmiyorlar ama her neyse, önemli değil zaten. Ama inşaat sahasında şöyle çalışıyorlardı. 6 çöp kutusundan birinde pek çöp olmuyor, çimento torbaları, tuğlalar ve yedek aletler oluyordu. Belli ki bu bir sistem, bir düzenlemeydi. Ama bana kimse söylememişti. Ben de herkesin memnun olacağını düşünerek usta başına gayet iyi durumda bazı eşyaların çöpe atıldığını söyledim. Ama olmamışlardı. Hem de hiç. En çok da Kit kızmıştı. Ertesi gün bana evde kalmamı emretti. Ama gitmezsem işten atılırım diye yalvardım ona. Eğer gidersen de işçiler canlı canlı derini yüzecek. Kit az ve öz konuşurdu. Onunla tartışmamak daha iyiydi. Ben burada bütün gün ne yapacağım diye sordum. Kit her zaman herkesin ne yapması gerektiğini bilirdi ama bu sefer o da bilmiyordu. "Tanrım, bilmiyorum. Nedi, ne halt edersen et. Evi falan temizle. Bir şey yap işte. Yeter ki inşaata gelme." Diğer çocuklar benimle hiç konuşmuyorlardı. Böylece şu çöp kutusu meselesinin ne kadar ciddi olduğunu anladım. Oturup düşündüm. İşler umduğum kadar yolunda gitmiyordu. Annemi tatile götürmek, babama da deriyle süslenmiş yeni bir palto alabilmek için Londra'da bir dolu para biriktirmeyi düşünüyordum. "Buraları biraz temizle," demişlerdi. Ama neyle? Hiç temizlik malzememiz yoktu ki. Lavabo ve küvet için çamaşır suyu, mobilyalar için cila, çarşafları yıkamak için deterjan ve yalnızca 9 İngiliz poundum kalmıştı. Aklıma bir fikir geldi ve hemen patenlerin gece gündüz demeden çalıştığı dükkana gittim. Toplam 10 pound'a temizlik malzemesi ve bir kutu beyaz boya alıp bir kutuya koydum. Sonra Bay Patel'le konuştum. Diyelim ki şu avlunuzu süpürüp temizledim. Kutu ve kasalarınızı düzene koydum. Bu temizlik malzemelerini bana yaptığım için karşılık olarak verir miydiniz? Malzemelerin maliyetini ve yapacağım işi hesaplarmış gibi düşünceli bir şekilde yüzüme baktı. Dükkanın camlarını da siler misin diye pazarlık yaptı. Elbette Bay Patel dedim kocaman bir gülüşle. Bay Patel de gülümsedi, yavaş beklenmedik bir gülümseme. Sonra çamaşırhaneye gittim ve boyası yıpranmış görünen kapılarını boyayıp boyayamayacağımı sordum. Ne kadara boyarsın diye sordu. Orayı çalıştıran ve dediklerine göre birçok erkek arkadaşı olan dünyevi işlerde oldukça akıllı bayan Price. İki parti çamaşır yıkamak ve kurutma yapmak istiyorum dedim. Kabul etti. Kit ve arkadaşları eve döndüklerinde değişime inanamadılar. Yatakları temizlenmiş, yerdeki yıpranmış muşamba cilalanmış, çelik lavabo pırıl pırıl olmuştu. Mutfak ve banyodaki dolaplar boyanmıştı. Ertesi gün patellere, sizin için yapabileceğim başka şeyler de var dedim. Onlar da bana banyo küvetinin cilasını yenileyeceğim bir şey vereceklerdi. Çamaşırhanede yapılacak başka boya işleri de vardı ve bu da orada daha pek çok şey. Gömlek, kot pantolon, her şey yıkayabileceğimiz anlamına geliyordu. Hazır inşaata gidemiyorken işte bunları getirip götürerek oyalanırdım. Ev halkı yatışmış görünüyor, temizlenmiş, yenilenmiş ve hoşlaşmış evden hayranlıkla söz ediyorlardı. Bu durumda cesaretimi toplayıp öbür işle ilgili soru sorabilirdim. Ustabaşı biraz olsun yatışmış mıydı? Eh öyle görünüyor dedi Kit. Beni kendi ağabeyini ele vereceğine inanmıyor. Ona hiç kimsenin evdeki çocukların da böyle bir şey yapmayacağını, suçluları başka yerde aramasını söyledim. Şimdi onları arıyor. Sence bulacak mı diye sordum heyecanla. Sanki bir gerilim filmindeydim. Kafaları karışmış bir halde birbirlerine baktılar. Bir sessizlik oldu. Muhtemelen hayır dedi Kit bir süre sonra. Peki ben gelecek hafta çalışmaya başlayacak mıyım diye sordum. Bir sessizlik daha oldu. Burada müthiş bir iş çıkarıyorsun Neddy. Burayı bizim için şahane bir yer haline getirdin. Belki buna devam etmelisin biliyor musun? Hayal kırıklığına uğramıştım. Arkadaşlarım gibi ben de işe gideceğimi düşünüyordum. Peki ama İşim olmazsa ben nasıl geçineceğim, kirayı nasıl ödeyeceğim diye sordum alçak sesle. Kit bana doğru eğildi ve erkek erkeğe konuştuk. Sanırım kendimizi bir şirket olarak görmemiz gerek Neddy ve sen de müdürümüz olabilirsin. Müdür mü dedim korkuyla. Evet diyelim ki bize kahvaltı ve öğlen için kumanya hazırlayacak, burayı böyle derli toplu tutacaksın. Tabii ki mali işlerimizi de takip edecek, paralarımızı postaneye yatıracaksın. Böylece bizim sırtımızdan epeyce yük almış olursun ve her birimiz de sana para veririz. Ne dersiniz arkadaşlar? İçinde yaşayabileceğimiz temiz ve hoş bir yer. Neddy bu işe damgasını vurduktan sonra insanları bile davet edebiliriz. Hepsi bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyordu ve Kit müdür seçildiğim o gün bunu kutlamak için herkese balık ve patates kızartması almaya gitti. İşim muhteşemdi ve kendime göre düzenlemeler yaptığım ve ne yaptığımın farkında olduğum için inşaata göre daha az kafa karıştırıcıydı. Bunların hepsini eve gönderdiğim haftalık mektuba yazdım. Anne ve babamın memnun olacaklarını düşünüyordum. Ama Kit ve diğerlerinin beni çok çalıştırmalarına ve kullanmalarına karşı uyaran mektuplar aldım. Sen öyle mütevazı ve nazik bir çocuksun ki Neddy diye yazmıştı annem. Bu hayatta kendine dikkat etmelisin. Söz ver, bunu yapacaksın değil mi? Ama aslında bu hiç de zor değildi. Çünkü herkes çok iyiydi ve her şey yolunda gidiyordu. Çocuklara güzel bir kahvaltı hazırladıktan sonra Patellerin çocuklarını okula götürüyordum. Sonra bir dolu erkek arkadaşı olan Bayan Prince sabahları uyanamadığı için çamaşırhaneyi açıyordum. Daha sonra Patellere geri dönüyor, raflarını düzeltmelerine yardım ediyor ve çöplerini çöplüğe atıyordum. Eve gidiyor, evi baştan aşağı temizliyor ve her gün eve yeni bir raf koymak ya da ikinci el bir televizyona karşılık televizyon tamircisinin dükkanını temizlemek gibi yeni bir şey yapıyordum. Sonra Kit bir kamyondan düşmüş ama kırılmamış bir video buldu. Mutfakla karışık oturma odamızda sanki kendi sinema salonumuz vardı. Patellerin çocuklarını okuldan alıyor, yaşlı bir Yunanlı kadın olan Christina için alışveriş yapıyordum. O da buna karşılık bize perde yapmıştı. Her yıl İrlanda'ya gidiş biletlerimizi ayarlıyordum. Kit ve ben ailemizi görmek için evimize Rosemore'un dışındaki küçük çiftliğe gidiyorduk. O bölge durmadan değişiyordu. Kasaba büyüyor, giderek dışarıya doğru genişliyordu. Artık evimizin köşesine kadar gelen bir otobüs bile vardı. Zavallı Nora ve sorunlarıyla ilgili hiçbir şey duymadım. Kit sormamamın daha akıllıca olduğunu söyledi. 2 haftalığına eve döndüğümüzde her zaman ev için bir şeyler yapardım. Kit dansa giderdi ve evin yıpranmakta olduğunu, bazı yerlerin boyanması gerektiğini, bazı yerlere raflar konması gerektiğini fark etmezdi. Babam sığırlarla beraber dışarıda olurdu ve bunları yapacak ne zamanı ne de enerjisi vardı. Kit'e onlara bir televizyon ya da bir çamaşır makinesi almayı önerdim ama Kit, bizim para basmadığımızı, herkesin tepkisini çekecek şekilde sanki milyoner olup dönmüşüz gibi davranmaktan vazgeçmemi söyledi. Annemiz konusunda hep endişelenirdim. Her zaman narin olmuştu. Ama Azize Ann'in kendisine çocuklarını büyütmek için fazladan zaman verdiğini söyler ve bunun için hep minnet duyardı. Bir yaz çok kırılgan olduğunu düşünüyordum ki bana babamızın bir tarla sattığını, artık sığırlarının azaldığını, babamız evde olduğu için kendisine daha çok çay yapma fırsatı bulduğunu, o yüzden de her şeyin yolunda olduğunu, kendisi için endişelenmemem gerektiğini söyledi. Tek endişesi kendisi artık hayatta olmadığında babamızın iyi olup olmayacağıydı. Sonra Kit ve ben annemin cenazesi için tekrar eve döndük. Londra'daki bütün arkadaşlarımız çiçek gönderdi. Çünkü onlara annemden söz etmiştim. İnsanlar Kit'in bu kadar arkadaşı varsa o zaman Kit çok seviliyor dediler. Aslında onlar benim arkadaşlarımdı. Ama neyse fark etmez. Babam tazıya benzemişti. Bize hoşça kal deyip el sallarken yüzü üzüntüden çizgilerle dolmuştu. Artık genç ne diye sen bakacaksın diye talimat vermişti Kit'e tren istasyonunda. Bu çok tuhaftı. Çünkü birilerine bakan biri varsa o da bendim. Yol paramızı vermesi gerekmez miydi diye homurdandı Kit ama bende zaten yol paramız vardı. Yani sorun değildi. Sonra yerden kazanması için Bay Patel'in bütün müştemilatlarını düzelttim. Pateller bize kiraya dahil olmak üzere bir oda daha verdiler ve çocuklardan biri beraber yatıp kalktığı kız arkadaşıyla beraber oraya taşındı. Böylece evde 3 kişi kaldık ve her birimizin bir odası oldu. Diğerleri eve bazen kız getiriyordu. Hepsi de güzel kızlardı. Kahvaltı ediyor ve bana iyi davranıyorlardı. Ve dürüst olmak gerekirse o kadar yoğundum ki zaman geçip gitmiş. Ben 37 yaşına gelmiştim. Neredeyse 20 yıldır para biriktiriyordum ve ev ahalisi içinde ben bir servete sahiptim. Yani her hafta bir köşeye 20, sonra 30, sonra 50 pound koyarsanız tabii ki çok fazla para birikir. Her sene eve giderken Kit'in de gelmesi için uğraşmam gerekiyordu ama bu her zaman kolay olmuyordu. Rosemore'da olmak hayaletlerle beraber olmak gibi diyordu. Bir sene eve döndüğümüzde babamız hiç de iyi değildi. Tavuk kümesinin çitlerini tamir etmemiş, tilki de bütün tavukları yemişti. Artık çarşıya çıkamıyordu. Evine gelip hayvanlar için kendisiyle pazarlık eden insanlara muhtaçtı ve bu kalbini kırıyordu. Hep kendi işini kendi yapardı ve şimdi hiçbir şeye yetişemiyordu. Kit'e babamızın bu halde tek başına daha fazla kalamayacağını söyledim. Kit onun kasabadaki huzur evine dönmekten nefret edeceğini söyledi. Sanki ben babamı huzur evine gönderirdim de. Hayır dedim, sanırım ben eve dönüp onunla ilgilenmeliyim. Evi çekip çevirmeliyim. Bütün mirası da kendin alacaksın öyle mi dedi Kit korkunç bir sesle. Ah hayır Kit, yerimize değer biçecek birini, örneğin avukat Miles Berry'i çağırırım, sana ve diğerlerine payınızı veririm. Bu adil olmaz mı? Burada babamla mı yaşayacaksın dedi Kit. Ağzı bir karış açık. Biri yapmalı diye açıkladım. Hem belki de iyi bir kız bulursam evlenirim. Bu evi satın alacaksın, bize de pay vereceksin, öyle mi? Külahımı anlat diye güldü Kit. Ama alabilirdim ve ertesi gün aldım da. Babam çok mutlu olmuştu. Ama Kit hiç sevinmedi. Benim hiç birikimim yok. Diğer yandan hayatında bir gün bile çalışmamış olan sen elini cebine attığında küçük bir çiftlik ve bir ev alabiliyorsun. Bu tuhaf bir durum demişti. Ama hayatında bir gün bile çalışmamış derken ne demek istiyorsun? Ben sizin müdürünüz değil miydim diye haykırdım bu haksız suçlama karşısında. Bu açıklamamı kabul etmiş gibi görünmüyordu. Ben sizin müdürünüzdüm diye ısrar ettim. Çünkü öyleydim. Onlara yaşayacakları muhteşem bir ev sağlayan harika bir müdürdüm. Her hafta paralarını bana vermiş olsalardı, kendiminkini olduğu gibi onlarınkini de saklardım. Ama onların paraları bin bir değişik isim altındaki posta çeki hesaplarına yatmak zorundaydı. Besbelli, muhasebeyle ilgili bir şeydi bu ama cuma akşamları batıya, gece kulüplerine giderlerken, kızları dışarı çıkarırlarken ya da kendilerine pahalı giysiler satın alırlarken ellerindeki parayı çekip alamazdım ki. Benim para biriktirebilmemin nedeni içki içmememdi. Giysilerimi Oxfam'dan alıyordum ve zaten o kadar çok çalışıyordum ki dışarıya çıkıp para harcamaya zamanım yoktu. Ben de ev almak için biriktirdim. Bütün bunları iyice anlayabilmesi için sabırla ve özenle Kit'e anlattım. Yüzüne baktım, artık kızgın görünmüyordu. Yüzünden okunuyordu bu. Yüzü beni müdür yaptığı akşam olduğu gibi yumuşamış, sevecenleşmişti. Hani balık ve patates kızartması almaya gittiği o akşamki gibi. Sonra kocaman elini elimin üzerine koydu. Üzgünüm Nedi, saçmaladım. Tabii ki sen bizim müdürümüzdün ve çok da iyi bir müdürdün. Sen buraya dönersen yerini nasıl dolduracağımızı inan bilmiyorum. Ama buradan toplu bir para alacağız. Babamıza bakıldığını bileceğiz ve zaten tek başına bu bile bizi rahatlatmaya yeter. Gevşeyerek gülümsedim. Her şey yoluna girecekti. Biliyorsun, evlenmek pek de kolay olmayabilir Nedi. Bu senin için diğer şeyler kadar kolay olmazsa kızmamalısın. Kadınları anlamak çok zordur. Çözmek çaba gerektirir. Sen harika birisin ama aramızdaki en akıllı adam sayılmazsın. Ve hele bu zamanda kadınların isteklerini karşılayamayabilirsin. Anlasam da anlamasam da bana akıl veren herkese yaptığım gibi nezaketi için ona teşekkür ettim ve evlenecek bir kız aramaya koyuldum. Bu 7 ayımı aldı, sonra Clary'e rastladım. Clary öğretmendi. Onunla babasının cenazesi için Rosemore'un dışındaki kiliseye geldiğinde karşılaşmıştım. Onu gerçekten çok hoş bulmuştum. Senin için fazla akıllı demişti herkes bana ama babam öyle demedi. Çünkü benimle yaşamaya bayılıyordu ve beni kızdıracak bir şey söylemek istemiyordu. Ona her sabah yulaf lapası yapıyordum. Az sayıda ineğimize bakması için de bir adam tuttum. Tavuk ve ördeklerle ben ilgileniyordum. Bacağını çalıştırması için babamla birlikte yürüyüşe çıkıyorduk. Babam bazen kaynağa gidiyor ve annemle fazladan geçirdiği yıllar için Azize Anne teşekkür ediyordu. Onu her gün arkadaşlarıyla buluşup bir şeyler içmesi ve sıcak yemek yemesi için puba götürüyordum. Babam benim için Nedi sandığınız kadar yumuşak değil derdi. Ve babam Clary'nin bana iyi geleceğini düşünüyordu. Bana kendime birkaç güzel gömlek almam ve Rosemore'daki berber salonunda saçlarımı güzelce kestirmem gerektiğini söyledi. Babamın salon gibi bir kelimeyi bildiğini düşünmek ne komik. Clary hırslıydı. Bunu bana ta başında söylemişti. Öğretmenlik yapmaya devam etmek ve günün birinde belki de müdür olmak istiyordu. Ben de ona benim için sorun olmadığını, benim de evin müdürü olacağımı ve eve geldiğinde her şeyi hazır bulacağını söyledim. Ve hele bir de minik bir bebeğimiz olsaydı, Clary işe gittiğinde ona da bakardım. Çok şükür ki Clary duyduklarına çok sevindiğini, bunların kendisine huzur verdiğini ve karım olmaktan onur duyacağını söyledi. Kit düğünümüze gelemedi. Çünkü bir yanlış anlama yüzünden İngiltere'de hapisteydi. Gerçek suçlular bu sefer de bulunamamıştı. Babam şimdi çok daha güçlü ve iyiydi. Kendini kötü hissetmesinin asıl nedeni yalnızlık ve umursanmamakmış. Çok iyi bir müteahhit tuttuk, sabit bir fiyatta anlaştık ve evlendiğimiz zaman Clary eve geldiğinde babamın ve benim yanıma geldiğini değil, kendimize ait bir evimiz olduğunu hissetsin diye evi böldürttük. Müteahhit harika bir iş çıkarmıştı. Böylece herkes mutlu olacaktı. Babamın arkadaşlarını akşamları eve gelip onu görmeleri için yüreklendirdim. Babama spor programları yayınlandığı zaman bütün arkadaşlarının çok mutlu olduğu kocaman bir televizyon aldım. Rosemore'daki düğün günümüz bir harikaydı. Asıl nikahı Peder Cassidy yaptı ama yeni rahip Peder Flynn da çok yardımcı oldu. Otelde bir davet verdik ve orada insanlar konuşma yaptılar. Babam bildiği kadarıyla Azize Ann tarafından tedavi edilmiş olan çok sevgili karısının da o günü kutlamak için o odada bizimle beraber olduğunu, benim dünyanın en iyi oğlu olduğumu, en iyi kocası olacağımı ve zamanı geldiğinde en iyi babası olacağımı söyledi. Ben kısa bir konuşma yaptım ve pek zeki biri olmadığımı söyledim. İnsanların benim için böyle dediklerini bildiğimi bilmelerini istiyordum. Diğer yandan dünyanın en şanslı insanı bendim. Hayatım boyunca istediğim her şeye sahip olmuştum. Daha ne isteyebilirdim ki? Clary de konuşma yapmak istediğini söyledi. Gelinlerin konuşma yapmasının pek alışıldık bir şey olmadığını biliyordu ama söylemek istediği bir şey vardı. Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. güzel gelinliğinin içinde ayağa kalktı ve ortalıkta çok fazla zeki insan olduğunu ve artık onlarla karşılaşmamak için neredeyse yolunu değiştirdiğini, sonra benimle karşılaştığını ve dünyanın kendisi için yeniden anlam kazandığını söyledi. Otelin bu kocaman odasında el çırpan, tezahürat yapan insanlara baktığımda hepsinin ağlamaklı olduğunu gördüm. Bu resmen hayatımın en güzel günüydü.